Ayrım 5, Rehine, Elizabeth Lovell, Sayfa 50. Manhattan Şehir Merkezi, Cumartesi Gecesi, 7. Bölüm. Dwayne Taylor ne dağınık ne de düzenli olan masasının üstüne duran 3 iş telefonundan birine uzandı. Steele'ın ofisi. Ben santralden Mandy, dedi kısık bir ses. 4 numaralı hatta Yargıç Grace Silva var. Elçi Steele'dan başkasıyla görüşmeyeceğini söylüyor. Hakkındaki bilgileri size yolladım. Dosya SK1/17. Dwayne iri parmaklarını bilgisayarının klavyesinde biraz gezdirdikten sonra dosyayı buldu ve açtı. Sorunu nedir? Kaçırılma fidye. Steele'dan başkasıyla konuşmayacakmış. Dwayne Yargıç Silva hakkında aldığı bilgileri taradı. Ardından sezgisel ve zekice kararlarından birine verdi. Steele bu gibi kararlar alması için ona oldukça iyi bir maaş veriyordu. Bağlayın. Dwayne telefonun konferans modunu kapattı ve aramayı kulaklığına yönlendirdi. Yargıç Silva, ben Bay Steele'ın kişisel asistanı Dwayne Taylor. St. Kilda danışmanlığı sizin için ne yapabilir? Hattın diğer ucunda bulunan Grace, tükenmekte olan sabrını son derece hassas bir tehditle dışa vurdu. Bunu senden önce vaktimi boşa harcayan 4 kişiye de açıkça söyledim. Ya elçi Steele ile konuşacağım ya da hiç kimseyle. Anlıyorum. Güvenli bir telefon hattından mı arıyorsunuz? Grace bir an için tereddüt etti. Bu soru bu sabah sorulmuş olsaydı buna kocaman bir kahkahayla cevap verebilirdi. Ama şimdi telefon etmek için evden çıktığına memnundu. Bu olay aramızda kalsın yoksa çocuğu öldürürüm. Öyle sanıyorum, dedi Grace. Bir sinema salonundaki kartlı telefonlardan arıyorum. 2 dakika daha zamanım var. Sonrasında gidip yeni bir kart almam gerekecek. Dwayne gülümsedi. Yargıç ne olursa olsun aptal bir kadın değildi. Takip edildiniz mi? Ben? Bu hiç aklına gelmemişti. Tanrım, bundan nefret ediyorum. Sanmıyorum. Durumunuzun aşırı bir aciliyeti mi var? Sizin aşırı aciliyet tanımınız? Dwayne sakin bir ses tonuyla bir rehinenin kafasına silah dayamış bir terörist gibi dedi. Ben tanrım, hayır öyle değil. En azından henüz. Ne kadar zamanımız var? 2 gün. Hayır, bu öğlen 12:30'dan itibaren 2 gün. Dwayne rahat bir nefes aldı. Diğer kaçırma fidye durumlarıyla karşılaştırıldığında oldukça bol zamanları vardı. Kırmızı 2 diyerek not aldı. Gizlilik ne kadar önemli diye sordu. Ölüm kalım meselesi. Dwayne 2'yi daire içine aldı. La Jolla'daki adresinizde misiniz? Grace nerede yaşadığını, Dwayne'in nasıl bildiğini umursamadı. Kendini garantiye almak için kuralları yıkarak CIA dosyasını almıştı. Ve bu dosyalara göre gizlice çözülmesi gereken bir sorun olduğunda St. Kilda danışmanlığı dünyada bir numaraydı. Bu da Grace'in ihtiyaç duyduğu tek şeydi. En iyisi. 20 dakikalık bir mesafedeyim, dedi Grace. Evine git, bir saat içinde bir bayan gelecek ve seni alıp güvenli bir mekana götürecek. Saat 2'de elçi Steele ile görüntülü bir görüşme yapacaksın. 02:00 Pasifik zaman dilimine göre 23:00 oluyor. Bu sizi tatmin eder mi? Grace kol saatine bakıp evimden görüşsem olmaz mı diye sordu. Gün ortası haberlerinde televizyonda izlemekten hoşlanmayacağın bir şeyler söylemeyi mi planlıyorsun? Oh, tabii ki hayır. Grace kendini aptal gibi hissetti. Üzgünüm ama bu gibi şeylere alışkın değilim. Ve bundan nefret ediyorum. Zaten bu yüzden St. Kilda'yı aradınız, dedi Dwayne nazikçe. Okumaktan, televizyon izlemekten ya da yoga yapmaktan hoşlanır mısınız? Pardon, dedi Grace şaşırmış bir ses tonuyla. Önümüzdeki 2 gün sizin için zor geçebilir. Aklınızı karıştırmayacak bir rahatlama yöntemi bulun. Dwayne görüşmeyi sonlandırdı. San Diego'yu aradı. Ardından bilgisayarının başına geçti. Beklenmedik bir şekilde patronuna birini götürecekse şu anda sahip olduğundan çok daha fazla ve detaylı bilgiye ihtiyacı vardı. Dwayne bir program çalıştırıp ona birkaç dakika göz gezdirdi ve tekrar masasından kalktı. Steele'ın suite odasından sadece birkaç adım uzaktaydı. Elçinin meşe kaplı devasa bir kapısı olan altıgen şekilli odasının 2 duvarı camdan oluşuyor ve Manhattan'ı yukarıdan seyretmeye el veriyordu. Bu camlar ses ya da kurşun geçirmiyor ve sadece içeriden dışarısının görülmesini sağlıyordu. Tüm dünyada en yüksek teknolojiyle hazırlanmış sorgulama odalarındaki camlar gibi. Steele'in yüzü her zamanki gibi odanın baştan aşağı ekranlarla dolu olan diğer üç duvarına dönüktü. Kulaklıkları takılıydı. Bir yandan hattın diğer ucundaki kişiyi de konuşuyor, bir yandan da masasının üzerindeki belgeleri ayırıp nadiren kullandığı bilgisayarında bir şeyler yazıyordu. Altıncı duvar ise dünyayı zaman dilimlerine bölen ve bölgelerdeki gece gündüz farkını gösteren elektronik büyük renkli bir saate ayrılmıştı. Steele Duane'e bakmaksızın kulaklığının mikrofonunu eliyle örterek ne oldu diye sordu. Yerel saate göre saat 2'de görüntülü bir konuşmanız var dedi Duane. Kiminle? Federal Yargıç Grace Silva ile Kaliforniya'nın güney bölgesi San Diego'dan. Niçin? Sadece sizinle görüşmek istiyor ve bu konuda oldukça ısrarcı dedi Duane. Birçoğu gibi. Bizi aramak için çevirdiği numara Joe Faroe'nin cep telefon numarası. Görünüşe bakılırsa Yargıç Silva'da güncel numara yok. Çünkü telefonu umumi St. Kilda ofisinden yönlendirildi. Steele arkasını dönüp Duane'e baktı. Bu çok ilginç. Hakkında detaylı bir geçmiş bilgisine sahip miyiz? Üzerinde çalışıyorum. Daha sıkı çalış, yardım al. Joe Faroe'nin cep telefonunu bilen birisiyle tanışmak isterim. Evet efendim. Steele cevap vermedi, görüşmesine geri dönmüştü. Duane sessizce odadan çıktı ve Yargıç Grace Silva hakkında inceleme yapmak üzere odasına geri döndü. Oceanside, California, Cumartesi 22.55, 8. Bölüm. Grace Duane Taylor'ın gönderdiği kadına baktı. Nereye gittiği hakkında hiçbir fikri yoktu ve kadın bu bilgiyi onunla paylaşmamakta kararlıydı. Aslında aynı arabada olmak dışında Grace ile hiçbir şey paylaşmamıştı. Kadının davranışları askeriyeden olduğu izlenimi yaratıyor olsa da gülüşü ve uzun tırnakları buna zıt bir görünüm oluşturuyordu. Turuncu ojeleri kadının siyah teninde ışıl ışıl parlıyordu. Kol saati som altındandı. Grace bunu biliyordu çünkü La Jolla'nın en pahalı kuyumcularından birinin vitrininde buna benzer bir tane görmüştü. Kadın yolu kontrol ettiği kadar aynaları da kontrol ediyordu. Farları kapalı aracıyla sinyal vermeksizin farklı yönlere ani dönüşler yaparak ilerliyordu. Şoför çok etkiliydi, araba da öyle. Karanlık, Japon malı, güçlü ve plakasız. Grace gerçek bir pisliğe bulaştığını ve bunun tamamen gerçek olduğunu, farklı bir dünyanın kapılarını araladığını hissediyordu. Bulaşmak, dedi kendi kendine. Buna yasa dışı dünya deniyor. Buna Joe Faroe ne diyordu? Karanlıklar diyarı. Lane'in hapis tutulduğu dünya. Bu oluyor olamaz ama oluyor. Bunu aş ve yüzleş. Ofisin güvenlik görevlisi eliyle arabayı durdurmadan geçmelerini işaret etti. 3 dakika ve 6 kilitli kapı sonrasında Grace kendini sıradan bir görüntülü konferans odasında buldu. 3 büyük düz ekran monitörden bir tanesi açıktı. Ekranda pahalı 3 parçalı bir takım elbise giyen ve sağ kulağında 2 karatlık yakuta benzeyen bir taş bulunan zenci bir adam vardı. Grace'i buraya getiren kadına bakıyordu. ''Takip edildiniz mi?'' diye sordu. ''Muhtemelen, fakat çok uzun süre değil.'' ''Sadece muhtemelen mi?'' ''Bana dikkat çekmememi söylemiştin.'' dedi kadın. ''Sokaklarda köşe kapmaca oynamak bunu pek de mümkün kılmıyor.'' Adam kaşlarını çattı. ''Steele belirsizliklerden hoşlanmaz.'' ''O zaman yanlış işin içinde.'' dedi kadın ve kapıyı arkasından çarparak odayı terk etti. ''Yargıç Grace Silva.'' diye sordu ekrandaki adam. ''Ben Duane Taylor.'' ''Sabahın ikisi için son derece iyi görünüyorsunuz.'' dedi. Kendi darmadağınık halinin bilincinde olan Grace. Duane gülümsedi. ''Dünya 7-24 hareket halinde. Bay Steele de bizim de aynısını yapmamızı bekliyor.''
''Bunu nasıl başarıyorsunuz?''
''Dolabımda hazır bekleyen şık giyimli 2 tane klonum var.''
Rahatsız edici gerginliğe rağmen Grace gülümsedi.
''Sorgusu biter bitmez Bay Steele sizinle olacak.'' dedi Duane.
Ekrandaki görüntü Dwayne'in arkasında bulunan odaya bağlandı. Odanın duvarları ekranlarla doluydu. Grace Manhattan manzaralı camdan duvarları ve projeksiyon sayesinde üzerinde dünya haritası ve zaman dilimlerini gösteren saatin olduğu duvarı gördü. Bir bilgisayar tarafından yönetilen ışık çizgisi dünya üzerinde nerede gün batımı ve gün doğumu olduğunu keskin şekilde ortaya koyarak ilerliyordu. Grace büyük odanın çeşitli yerlerinde bulunan diğer bilgisayarların ve elektronik aletlerin ne işe yaradığını bilemedi. Ahşap zemin cilalı ve pahalıydı. Tüm bunları ancak çok para ve kan satın alabilir. Yansıttığı küçümseme hissi bir hayli güçlüydü. Grace tüm hayatını hukuk okuyarak, en küçük ayrıntıları tartarak, toplumsal gücü bireysel haklara karşı dengelemeye çalışarak geçirmişti. St. Kilda ise onun hayatı boyunca çalıştığı her şeye karşı gelmişti. ''Kanunlar Lane'e yardım edemiyor.'' diye düşündü Grace. ''Geriye bakma, pişmanlık duyma. Lane'i kurtarabileceğini bilsem şeytanla ve cehennemdeki her bir iblisle anlaşma yapardım.'' Tekerlekli sandalyede oturan gümüş renkli saçları olan bir adam ekranlardan birine dönük konuşuyordu. 18 ekrandan oluşan televizyon setinin altısında sesleri kapalı Amerikan haber ve iş kanalları vardı. Diğer ekranlar ise uydu bağlantılı başka kanallara ayarlıydı. Ortadaki plazma ekranda terden sırılsıklam olmuş, 3 günlük sakalı olan bir adam ve alnının ortasından geçen bandanasıyla yorgun bir şekilde konuşan kızıl saçlı bir kadın vardı. Ekrandan bir yazı geçiyordu. Grace hemen önündeki görüntülü konferans ayarlarına baktı. Yakınlaştırma tuşuna bastı. Ciudad del Este. Dipnot, Ciudad del Este doğudaki şehir Paraguay'ın Alto Paraná bölümünün başkentidir. Ciudad del Este yazısı hemen dikkatini çekti. Sesi yükseltti ama bir işe yaramadı. Ses sadece tekerlekli sandalyedeki adamın duyabileceği yükseklikteydi. Sesi tekrar düşürüp orta ekrandaki terlemiş ve bitkin insanlara bakmaya devam etti. ''St. Kilda çalışanları mı?'' diye düşündü kendi kendine. ''Sivil kıyafetli uluslararası polisler mi? Uçan gezginler mi?'' Gördüğü hiçbir şey ona bir ipucu vermedi. St. Kilda danışmanlığı hakkında öğrendiği her an her şeyin olabileceğiydi. Görüntüyü tekrar geriye aldı ve Dwayne yine ekranın ortasındaydı. ''Ciudad del Este'de neler oluyor?'' diye sordu. ''Büyük bir dünyada yaşıyoruz, birçok şey yaşanıyor.'' ''Doğru, yeni bir mesele.'' Fakat Grace bir şey söyleyemeden Dwayne kalktı ve ekrandan çıktı. Grace de oturdu ve dünya saati olan duvarı gün doğumunun Atlantik üzerinden New York'a ulaşmasını hipnotize olmuşçasına izledi. Zaman elle tutulabilir olmuştu ve Lane'in zamanı doluyordu. Steele görüşmesini bitirdi ve misafirini görmek için tekerlekli sandalyesini ahşap zeminin üzerinde döndürdü. İki eliyle tekerlekli sandalyesini Dwayne'in bulunduğu konferans odasının diğer tarafına götürmek için kullanırken ''Kusura bakmayın Yargıç Silva'' dedi. ''Görüşmelerimi Dwayne ayarlıyor.'' ''Önemli değil Sayın Elçi. Saati göz önünde bulundurursak benimle görüştüğünüz için bile minnettarım.'' ''Bize başvuranlar genellikle kendi sonlarına yakın olma eğilimindedirler.'' Kabul edilir sosyal kaynaklara göre kanunlara sevginiz ve saygınız, insanların hakkınızda söylediği ilk özelliğiniz.
Yani niçin buradayım, bunu mu soruyorsunuz?
Bizler suç işleyen insanlar değiliz dedi Steele kibarca.
Birçok yasal kuruluşu zor durumda bıraktığınız bir gerçek.
Biz o kurumların çalışamadığı ya da çalışmayacağı yerlerde çalışıyoruz. Zaten siz de bu yüzden burada değil misiniz? Hiçbir yasal Amerikan güvenlik kuruluşunun yardım edemeyeceği bir durumdasınız.
Grace Steele'in metalik mavi renkli keskin gözlerine baktı ve derinlerdeki kıvrak zekayı ve dahasını gördü. Gözü kara acımasızlık. Eğer hakkındaki siyah dosyası doğru söylüyorsa, gümüşi beyaz renkli saçları yüzünden ten rengi daha da soluk görünüyordu. Yüzü aristokratik bir biçimde yakışıklıydı. Göze çarpan burnu daha az gelişmiş ya da daha az soylu birinde olsaydı gaga olarak adlandırılabilirdi.
''Bunun acil bir mesele olduğunu söylemişsiniz.'' dedi Steele. Sesi hala yumuşak, nazik ve kesinlikle kışkırtıcıydı. Grace isimsiz sürücüyü beklerken yapacağı konuşmayı prova etmişti. St. Kilda danışmanlığının başına Lane konusu hakkında bilgilendirmesi 3 dakikadan az bir zaman almıştı. Övgüye değer bir şekilde kısa ve öz, bir avukattan bekleyebileceğimizden çok, çok daha fazlası dedi Steele. St. Kilda'nın ne yapmasını istiyorsunuz?
Oğlumun sağ ve iyi bir şekilde Birleşik Devletlere getirilmesini.
Yeniden kısa ve öz, ne kadar para kayıp?
Calderon tam olarak emin olmasa da söylediğine göre 50 ila 100 milyon dolar arası bir rakam. Hector'un sermayede payı varmış, bunun bir kısmı kendi parası, bir kısmı da diğer yatırımcılara aitmiş.
Steele tüm konuşulanları aklına not ediyor gibi görünüyordu. Rivas Osuna suç ailesi olağan dışı bir şekilde karlı bir yıl geçirmediyse, bu paranın bir kısmı aile dışından gelmiş olmalı.
James Hector'un yeğeni, aile dışına fon satan o olmalı, Calderon'a bu işe sokan o.
Steele, Rivas Osuna hakkında son derece bilgilisin galiba dedi ve devam etti. Dünyanın etrafında her an dönen milyarlarca dolar kara paranın büyük bir kısmı uyuşturucu parası. Yasa dışı silah satışı ise bu paranın diğer büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğunun sorumlusu ise yozlaşmış, yasal yollarla kurulmuş hükümetler.
Steele yasal yollarla kurulmuş hükümetler sözcüklerini vurgulamamış olsa da Grace mesajı almıştı. Biliyorum dedi Grace, yasal olan her şey iyi olmuyor ama yine de diğer türlüsünden şiddet ve anarşiden iyidir.
Steele başını salladı. Bu konuda hemfikiriz. Oğlunun durumunu ve isteklerini belirttim. Peki ya kocan?
Eski kocam, biz ayrıldık. Yasal süreç tamamlanmadan çok önce... Boşanmamız birkaç hafta önce resmiyet kazandı.
Hector bunu biliyor mu?
Ona anlattım. Hala Ted'in nerede olduğunu bildiğimi ya da onu bulabileceğimi düşünüyor.
Bulabilir misin?
Bulabilseydim burada olmazdım. Ted ve benim La Jolla'daki adresimiz aynı olabilir. Fakat Ted yıllardır o adreste 3 gün üst üste bile kalmamıştır. 1 ya da 2 e-mail ve birkaç sesli mesaj haricinde son 3 haftadır ondan haber alamıyorum.
''Hiç konuştuğunuzda zor durumda olduğundan bahsetti mi?'' diye sordu Steele.
''Hayır.''
''Boşanma süreciniz tartışmalı geçti mi?''
''Hayır, ikimiz de medeni bir şekilde ayrıldık.''
Steele kaşlarını kaldırdı. ''Hector eski eşinin maşa olarak kullandığı biri olabilir mi?''
Grace kaşlarını çattı. ''Anlamadım.''
''Boşanmanızın dostça olduğunu söyledin.''
''Evet.''
Steele Grace'in sözünü kesmesini umursamayarak, fakat sen hayatının baharında başarılı bir kariyeri olan ve aydınlık yasal bir geleceğe sahip güzel bir kadınsın. Fiziksel, entelektüel ya da sosyal açıdan birlikte olmak istenilecek birisin dedi.
Grace bu sözler üzerine şaşırarak Steele'a bir bakış fırlattı. Kendimi böyle görmüyorum.
Steele'ın gülümsemesi olduğundan çok daha genç birininki gibiydi. Biliyorum, bu da çekiciliğinin bir parçası. Yapısı gereği erkekler sahiplenici yaratıklardır. Seni kaybetmek acı verici olmalı. Aksi takdirde Ted çocuğu üzerinden öç almaya çalışan bir erkek haline gelmezdi. İntikam güzel bir his değildir, ancak çok güçlüdür.
Grace ellerine baktı. Tırnakları kısa, bakımlı, bir iş kadınınki gibi ojesizdi. Baştan çıkarıcı, tehlikeli bir kadının elleri olmaktan çok uzaktı. Ve eğer Ted bu boşanma yüzünden incindiyse hiç belli etmemişti. Geriye dönüp baktığında evlilikleri yasal boşanmalarından çok önce bitmişti. ''Ted'in yapmış olduğu şeyi hangi sebeple yapmış olduğu fark eder mi?'' diye sordu en sonunda Grace.
İntikam korkudan çok daha güçlü bir dürtü olabilir.
O zaman Ted'i bulduğunda bunu ona sorarsın dedi Grace.
İstediğin bu mu diye sordu Steele. Onu bulmamızı mı istiyorsun?
Eğer Lane'in sağ salim evine dönmesi için bu gerekiyorsa evet. Ama aslında asıl düşüncem çalışanlarınızdan birinin Ensenada'ya gidip Lane'i eve geri getirmesi. Açık konuşmak gerekirse en iyi Latin Amerika kaçırma, rehine durumları uzmanınızı istiyorum. Joe Faraway'ı.
5. ayının sonu. Sayfa 60.